Ayrım 15.
Grubumuzun yanına döndük ve kabilenin her bir üyesi bana hoşça kal dedi. Evrenin her yanında gerçek dostlar birbirleriyle vedalaşırken ne yapıyorsa biz de onu yaptık. Birbirimizi kucakladık. O ata şöyle dedi: "Sana verebileceğimiz her şeyi sen zaten sahiptin. Bu nedenle sana verebileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ama bu veremediklerimizi bile bizden almayı, kabul etmeyi ve benimsemeyi öğrendiğini hissediyoruz. İşte bizim sana armağanımız da bu." Soylu Karakuğu ellerimi ellerinin içine aldı. Sanırım gözleri yaşla dolmaya başlamıştı. Eminim benim de öyleydi. "Lütfen bu bir çift yüreği yitirme dostum," derken o ata sözlerini bana aktarıyordu. "Bizim yanımıza iki açık yürekle geldin. Şimdi bu iki yürek hem bizim hem senin kendi dünyan için anlayış ve duygu ile dolu. Sen de bana bir ikinci yürek armağan ettin. Artık ben de kendim için asla hayal edemeyeceğim bir bilgi ve anlayışa sahip olduğumu biliyorum. Arkadaşlarımız benim için gerçek bir hazine. Huzur içinde git. Düşüncelerimiz senin korusun." Düşünceli bir edayla şu sözleri söylerken gözleri ışıl ışıl parlıyordu. "Seninle yeniden karşılaşacağız ve bu kez insan bedenleri yükümüzden kurtulmuş olacağız." Mutlu son mu? Kendi başıma yürümeye başladığımda artık yaşamım bu son aylarda olduğunca basit ama anlamlı olamayacağını ve bir parçamın her zaman geri dönmeyi hissedeceğini biliyordum. Kente ulaşabilmek için neredeyse bütün gün yürüdüm. Varacağım bu yerleşim merkezinden kendi kiralık evime nasıl ulaşacağım hakkında hiçbir düşüncem yoktu. Otoyolu görüyordum ama orada yürümenin tehlikeli olacağını düşünerek ormanın içinden ilerlemeyi sürdürdüm. Bir yerde durup geriye baktım ve tam o anda nereden çıktı belli olmayan bir esinti çıkıverdi. Rüzgar dev bir silgi gibi ayak izlerimi kumdan sildi. Sanki ana karının ta yüreğindeki o çölde benden geriye bir şey kalmamalıydı. Sürekli beni izleyen ve gözleyen kahverengi şahinim de tam kentin kıyısına vardığımda başımın üzerinde son bir kez döndü. Uzakta yaşlıca bir adam vardı. Üzerinde blue jean pantolon, göbeğini saran kemerine sıkıştırdığı kareli bir gömlek ve giymekten yıpranmış orman yeşili bir şapka vardı. Ona yaklaşırken bana hiç gülümsemedi. Tam tersine gözleri şaşkınlık içinde fal taşı gibi açıldı. "Dün gereksinmem olan her şeyim vardı. Yiyeceğim, giyeceğim, sığınağım, sağlığımla ilgilenenler, dostlar, müzik, eğlence, destek, bir aile ve pek bol kahkaha. Ve bunların tümü bedavaydı. Ama şimdi bu dünya tümüyle yok olmuştu. Bugün para için dilenmesem hiçbir şey yapamayacaktım. Gereksinme duyduğum her şeyi satın almak zorundaydım. Seçeneğim yoktu. Şu anda pislik içinde bir paçavraya sarılmış dilenciden başka bir şey değildim. Bir çantası bile olmayan bir dilenci. Bu iğrenç görünümlü berduş görüntüsünün altında nasıl bir kişinin bulunduğunu sadece ben biliyordum. Bütün dünyanın evsizleriyle ilgili düşüncelerim o anda birdenbire değişiverdi. Avustralyalı adama yaklaşırken, "Bana biraz bozuk para ödünç verebilir misiniz? Ormandan çıktım ve bir telefon etmem gerekiyor. Param yok. Eğer bana adınızı ve adresinizi verirseniz size borcumu öderim," dedim. Adam bana öylesine şaşkınlıkla bakmayı sürdürdü ki alnındaki kırışıklar da değişiyordu. Sonra sol eliyle burnunu tıkarken sağ elini cebine attı ve bozuk para çıkarttı. Yeniden berbat kokmaya başlamış olduğumu biliyordum. Timsah havuzundaki sabunsuz banyomdan bu yana neredeyse iki hafta geçmişti. Adam başını salladı, parasını geri almak umurunda değildi. Hızla uzaklaştı yanımdan. Birkaç sokak aşağı yürüdüm ve bir araya toplanmış okul çocukları gördüm. Öğleden sonra evlerine dönmek için okul otobüsünü bekliyorlardı. Hepsi Avustralya gençliğine özgü o ışıltıya sahiptiler. Giysileri bir örnekti. Sadece ayakkabıları kişisel özelliklerini dile getirme çabalarını yansıtıyordu. Hepsi birden gözlerini benim çıplak ayaklarıma, daha doğrusu bir çift kadın ayağından çok dehşet verici bir mutasyona uğramış uzantılarıma dikmişlerdi. Korkunç göründüğümü biliyordum. Tek istediğim, üzerimdeki paçavra ve 120 günden fazladır taranmayan saçlarımla onları korkutmamaktı. Yüzümün, omuzlarımın ve kollarımın derisi o kadar çok soyulmuştu ki her yanım lekeler ve çillerle doluydu. Bunun yarı sıra onlardan da iğrenç koktuğum konusunda tepki almıştım. "Affedersiniz," dedim. "Az önce ormandan çıktım. Bana nerede telefon bulabileceğimi söyleyebilir misiniz? Ve içinizde telgraf çekebileceğim bir postanenin adresini bilebilen var mı acaba? Tepkileri güven vericiydi. Benden korkmamışlardı. Sadece kıkırdayıp gülüşüyorlardı. Benim Amerikan aksanım, Avustralyalara özgü o inancı bu durumda iyice pekiştirmişti. Amerikalıların hepsi bir acayiptir. Bana iki blok ötede bir telefon kulübesi bulunabileceğini söylediler. Ofisime telefon ettim ve bana para göndermelerini istedim. Telgraf gönderebileceğim bir yerin adresini de onlardan öğrendim. Postaneye vardığımda orada bulunan insanların yüzlerindeki ifade de son derece tuhaf bir görünüme sahip olduğumu kanıtlıyordu. Vezne görevlisi hiçbir kimliğim olmadığından parayı bana pek gönülsüzce verdi. Ben paraları alıp sayarken o tezgaha ve bana dezenfekten bir sprey sıkıyordu. Elimdeki paralarla taksiye binerek beni bir alışveriş merkezine götürmesini istedim. Oradan lastik sandaletler, pantolon, gömlek, şampuan, diş fırçası, diş macunu ve toka aldım. Beni kapıda bekleyen taksi şoförümün eline tutuşturduğum plastik torbaların içi ayrıca bir torba dolusu taze meyve ve 6 kutu meyve suyu ile doluydu. Şoför kabul edilmeme olasılığına karşı beni götürdüğü motelin kapısında da bekledi. Her ikimizin de bu konuda kuşkuları vardı. Ama elimdeki para destesi sayesinde tuhaf görüntüm korku uyandırmadı. Odaya girer girmez suyu açtım ve banyo küvetini doldurmaya başladım. Banyom hazır olana kadar da hava yollarını arayıp ertesi gün için uçakta bir yer ayırttım. Bundan sonraki 3 saatimi banyoda sıcak suyun ve köpüklerin içinde yatarak son birkaç yılı ve özellikle yaşamımın son birkaç ayını düşünerek geçirdim. Ertesi gün gene de şekilsiz ama temiz saçlarım, keselenmiş yüzüm, toynak ayaklarımı uydurabilmek için orasından burasından kestiğim lastik sandaletlerimle ve mis gibi kokarak uçağa bindim. Cepli bir giysi satın almayı akıl edemediğimden paramı tişörtümün içine sokmuştum. Komşum beni gördüğüne sevindi. Haklıydım. Ev sahibimle ilgili sorunları o çözümlemişti. Ben sadece ona borçluydum. Yola çıkmamdan birkaç gün önce bana televizyon ve video kiralayan o mağazanın sahibi harika bir Avustralyalıydı. Ve yokluğumda bana ne fatura yollamış ne de gelip mallarını almıştı. O da beni gördüğüne çok sevindi. Televizyonunu ve videosunu ona geri vermeden ve borcumu ödemeden bir yerlere gitmeyeceğimden emindi zaten. Mesleki projem de ona biraz zaman ayırmam için beklemekteydi. Sağlıkçı arkadaşlarım da şaşkındılar. Ama benim opal madenine kazı yapmaya gittiğim konusunda şakalar yapıp gülüyorlardı. Sonradan öğrendiğime göre Oata beni almak için kiraladığı cipin sahibini geri dönmememiz halinde cipini çölden almasını ve iş yerimi uyarmasını söylemiş. Rehberim bu insanlara benim bir yürüyüşe çıktığımı söylemiş ki bunun anlamı hedef belirlemeden ve zaman dışı bir aborjin gezisi yapmak anlamına geliyordu. Bu davranışıma karşı çıkma şansları yoktu. Kaldı ki projeyi tamamlayacak başka bir kimse olmadığından işim hala beni bekliyordu. Kızımı aradım. Sesimi duyunca çok rahatladı. Ona başıma gelenleri anlattığımda ise müthiş heyecanlandı ama yok olmam konusunda hiç kaygılanmadığında itiraf etti. Başımın gerçekten dertli olması halinde bunu bir şekilde hissedeceğinden emindi. Birikmiş mektuplarımı açtım ve ailemin Noel kutlamalarına karşılık vermediğimi öğrenmiş oldum. Hepsinin gönlünü almak için armağanlar göndermeliydim. Ayaklarımı yeniden çorap ve ayakkabıların içine sokabilmek için uzun uzun uğraştım. Onları suda tuttum, ponza taşıyla ovdum, losyonlar sürdüm ve hatta ölü dokuyu temizlemek için bir elektrikli bıçak bile kullandım. Koltuk altlarımı temizlediğim jilet beni yerde yatmaktan kurtaran şilte, tuvalet kağıdı gibi basit nesnelerin beni ne çok mutlu ettiğini gördüm. Çevremdeki insanlara defalarca artık çok sevdiğim o insanlardan söz etmeye çalıştım. Onların yaşam tarzlarını, değer sistemlerini ve üzerinde yaşadığımız bu gezegen konusundaki mesajlarını iletmeye çalıştım. Gazetede çevre kirliliği ve dünyanın en yeşil alanlarının nasıl hızla yok olmaya sürüklendiği konusunda yazılar okudukça şunu çok iyi anlıyordum. Gerçek insanlar burayı terk etmek zorundaydılar. Bu koşullarda karınlarını ancak doyurabiliyorlardı. Gelecekte baş gösterecek radyasyon etkileriyle nasıl başa çıkabilirlerdi ki? İnsanoğlunun oksijeni yaratamayacağı konusunda haklıydılar. Bunu sadece bitkiler ve ağaçlar başarabilirdi. Bana sık sık şöyle demişlerdi. Yeryüzünün canını yok ediyoruz. Teknik alandaki hırsımız tüm yaşamı tehdit eden ciddi bilgisizliğimizi ortaya çıkartmıştı. Bu bilgisizliğimizi ancak doğaya saygı duyarak ortadan kaldırabilirdik. Gerçek insanlar kabilesi şimdiden fazlasıyla kalabalık olmuş olan bu gezegenin üzerindeki varoluş süreleri sona erdirme hakkını kazanmışlardı. Zamanın başlangıcından bu yana her zaman dürüst, doğru ve barış dolu insanlar olmuşlardı. Ve evrenle aralarındaki bağlantı konusunda asla kuşkuya düşmemişlerdi. Konuşmaya çalıştığım insanların tümü gerçek insanlar kabilesinin eylemlerine ve değerlerine karşı son derece kayıtsızdılar. Onların değerleri hakkında hiçbir şey ilgilerini çekmiyordu. O zaman anladım ki bilinmeyen bir şeyi yakalamak, farklı görünen bir şeyi benimsemek müthiş korku verici ve yıldırıcıydı. Herkese bunun bizi aymazlığımızdan uyandırabileceğini, toplumsal sorunlarımızı çözebileceğini, hatta hastalıkları bile iyileştirebileceğini anlatmak için uğraştım. Herkes sağır olmuştu sanki. Avustralyalılar savunmaya çekilmişlerdi. Bir zamanlar bana evlilikten bile söz etmiş olan Geoff, dahi bilgeliğin o çöl insanlarından öğrenilemeyeceğini savunuyordu. Benim yaşamda bir kez ele geçebilecek türden bir serüven yaşamış olmama seviniyordu. Ama artık yerime oturmalı ve benden beklenen hanım hanımcık rolü oynamaya başlamalıydım. Ben de bunun üzerine sağlık projemi tamamladım. Gerçek insanlar kabilesiyle ilgili öykümü kimseye anlatamadan Avustralya'dan ayrıldım. Sezgilerim bana yaşamımın bundan sonraki bölümünde atacağım adımların benim kontrolümden çıktıklarını ve gücün en yüksek düzeyde yöneteceğini söylüyordu. Birleşik Devletlere dönmek üzere bindiğim jette yanımda oturan kişiyle konuşmaya başladık. Orta yaşlı ve koca göbekli bir iş adamıydı. Pek çok değişik şeyden söz ettikten sonra sıra benim yerlilerle yaptığım serüvene geldi. Onlara Avustralya anakarasının ta yüreğindeki topraklarda yaşadıklarımı anlattım. Adam beni iyi niyetle dinledi ama sonunda bana verdiği yanıt şu ana dek aldığım tüm tepkilerin bir özetiydi sanki. Şimdiye dek böyle insanların var olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Madem ki bu dünyayı terk etmeye de karar vermişler, daha ne uğraşıyorsunuz? Hiç kimsenin bu konuya ilgi duyacağını sanmam. Kaldı ki onların düşünceleri bizimkilere ters düşüyor diyorsunuz. Bunca toplum haksız olabilir mi? Harika gerçek insanlar ile ilgili düşüncelerim haftalar boyunca sımsıkı paketlendi ve yüreğimin derinliklerine ve dudaklarımın arasına mühürlendi. Bu insanlar yaşamımı öylesine derinden etkilemişlerdi ki olumsuz yorumlar ve tepkiler almamak için onlardan söz etmeye çekiniyordum. Sonra yavaş yavaş eski dostlarım konuya içtenlikle ilgi duymaya başladıklarını fark ettim. Kimileri bana bu eşsiz deneyimimi gruplar halinde toplanmış insanlara anlatmam için öneride bulundu. Karşılaştığım tepki her zaman aynı olmuyordu. İnsanlar beni hayranlıkla dinliyor, her bir birey şimdiye dek yapılanlardan geriye dönüşün olanaksız olduğunu ama değiştirme yoluna gidilebileceğini düşünüyordu. Evet, bu gerçekti. Gerçek insanlar burayı terk ediyorlardı. Ama et sosuna ve karamaya bulanmış yaşam tarzımıza ve davranışlarımıza karşın bize bıraktıkları bir mesaj vardı. Bizler onların burada kalmalarını ve çocuk doğurmalarını istemiyorduk. Bu bizi ilgilendirmezdi. Bizler onların barışçıl, anlamlı değerlerini pratik eyleme dönüştürmeye özen göstermeliydik. Artık her birimizin iki yaşamı olduğunu biliyordum. Bir tanesi öğrendiğimiz, bir tanesi de sonra yaşadığımız yaşamdı. Kız ve erkek kardeşlerimizin, bunun yanı sıra acı çekmekte olan yüzümüzün korku dolu çığlıklarına kulak vermenin zamanı gelmişti. Kim bilir, belki de yeni buluşlar yapmak yerine geçmişe onarma yoluna gitsek dünyamız daha umutlu bir yer olurdu. Kabile bizim çağdaş buluşlarımızı eleştirmiyordu. Onlar insanlığın aynı zamanda bir ifade, yaratıcılık ve serüven oluşumunu kutsuyorlardı. Ne var ki bilgiyi aramaya çıkan mutantların işe girişmeden evrenin her yanındaki yaşamın hayrına ise cümlesini söylemeye gereksinimleri olduğuna inanıyorlardı. Onlar sahip olduğumuz tüm maddi nesneleri yeniden değerlendirebileceğimizi ve onlara yeni bir kullanım biçimi kazandırabileceğimizi umut ediyorlardı. Kaldı ki inanışlarına göre insanlık cenneti deneyimlemeye her zamankinden daha çok yaklaşmıştı. Yeryüzündeki herkesi doyurmaya yetecek teknolojiye sahip olduğumuz gibi, istesek tüm insanların kendilerini ifade edebilmelerini, kendilerini kabul ettirebileceklerini ve barınabilecekleri yerlere sahip olmalarını sağlayabilirdik. Çocuklarımın ve yakın arkadaşlarımın desteği ve yürüklendirmesiyle Avustralya anakarasının yüreğindeki çölde yaşadığım deneyimlerimi yazmaya başladım. Bu arada sivil toplum örgütlerinin, cezaevlerinin, kiliselerin, okulların ve benzeri kurumların çağrılarını kabul ederek ulaşabildiğim her yerde konuşmalar yaptım. Aldığım tepkiler birbirinden değişik oluyordu. Ku Klux Klan örgütü beni düşman ilan etti. Idaho'da beyazların üstünlüğünü savunan bir başka grup benim konuşma yaptığım binanın önüne paketlenmiş olan tüm otomobilleri ırkçı mesajlar ileten etiketler yapıştırdı. Bazı aşırı muhafazakarlar, Hristiyanlar beni dinledikten sonra Avustralya çöllerinde yaşayan bu insanların cehennemde yanacak olan paganlar olduğunu söylediler. Önde gelen bir Avustralya televizyonunda araştırma programı yapan 4 görevli Birleşik Devletlere gelerek benim konuşma yaptığım bir salondaki kalabalığın arasında oturdu ve söylediğim her şeyi çürütmeye çalıştı. Nüfus sayımına dahil olmamış ve yabani bölgelerde yaşayan aborjinlerin olduğuna inanmıyorlardı ve benim bir sahtekar olduğumu ileri sürdüler. Ne var ki harika bir denge oluşmuştu. Aldığım her sevimsiz tepkiye karşın zihinsel telepati, silah kullanmak yerine hayal görüntü yaratma ve gerçek insanların yaşam tarzında yer alan değerler ve teknikler hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler çıkıyor. İnsanlar bu deneyimi benim yaşamımı ne yönde değiştirdiğini öğrenmek istiyorlardı. Benim yanıtım derinlemesine oluyordu. Birleşik Devletlere döndükten sonra babam öldü. Bu son yolculuğuna çıkarken onun yanındaydım. Elini tutuyor, ona sevgimle destek olmaya çalışıyordum. Cenazenin ertesi günü üvey annemden babamın anısını saklamak için bir kravatını, eski bir şapkasını, bir kol düğmesini istedim. Beni reddetti. Sana göre bir şey yok dedi. Eskiden olsa ona duyduğum öfkeyi belli ederdim. Oysa o gün zihinsel olarak beni terk etmiş olan o sevgili ruha rahmet diledim ve ana babamın evinde son kez çıktım. Yeni varoluşumla gurur duyuyordum. Gözlerimi kaldırıp mavi gökyüzüne baktım ve babama göz kırptım. Şimdi inanıyorum ki üvey annem bana sevgi dolu bir sesle "Elbette bu ev senin anne babana ait eşyalarla dolu. Babana anımsatacak bir şeyler alabilirsin." deseydi bundan çıkaracağım hiçbir ders olmazdı. Benim beklediğim zaten böyle bir sözdü. Gerçekte benim olan şeylerin bana verilmemesi beni olgunlaştırdı ve o zaman bu ikilemi öğrendim. Gerçek insanlar bana bir sınavı geçmek için önce o sınava girmem gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi yaşamımın öyle bir noktasındaydım ki durum son derece olumsuz bile görünse ruhsal bir sınavdan geçme fırsatını yakaladığımı görebiliyorum. Neler olup bitmekte olduğunu gözlemek ve onu yargılamak arasındaki ayrımı öğrendim. Her şeyin ruhsal zenginleşme için bir fırsat olduğunu öğrendim. Geçenlerde benim konferansımı dinleyen bir kişi bana Hollywood'dan birini tanıştırmak istedi. Missouri'den Ocak ayının soğuk, karlı bir gecesiydi. Akşam yemeğini yemiş, Roger ve öteki konuklar yemeklerini yiyip kahvelerini içerlerken ben konuşmuştum. Ertesi sabah bu kişi anlattıklarımı sinemaya aktarma konusunda görüşlerimi istedi. Dün gece nereye gittin diye sordu bana. Bizler hesabı ödedik, paltolarımızı alıp vedalaştıktan sonra birisi senin ortadan yok olduğunu fark etti. Dışarıya baktık, ansın gözden yitmiştin. Karda ayak izin bile kalmamıştı. Evet diye yanıtladım onu. Yanıtım sanki yere dökülmüş bir betona kazınmışçasına zihnimde belirivermişti. Yaşantımın geri kalanını gerçek insanlardan öğrendiklerimi uygulamakla geçirmek istiyordum. Her şeyi, hatta gözden yitme sanatını bile. Ben Avustralya'nın Wurundjeri Aborijen kabilesinden Burnam Burnam, Bir Çift Yürek kitabının her sözünü okuduğumu burada açıklıyorum. Bu tüm yaşamımda bir solukta baştan sona okuduğum ilk kitaptır. Bunu büyük bir heyecan ve saygıyla yaptım. Bu bir klasiktir ve yazar biz gerçek insanların kendilerine duyduğu güveni sarsmamıştır. Bunun yanı sıra bizlerin değerler sistemimizi ve bazı ezoterik görüşleri öylesine başarıyla dile getirmiştir ki arkamda bıraktığım bu mirasımla gurur duymamı sağlamıştır. Dünyaya deneyimlerimizi anlatırken tarihsel bir yanlışı düzeltmiştir. 16. yüzyılda Hollandalı kaşif William Dampier yazdıklarında bizlerden yeryüzünün çok ilkel ve sefil insanları şeklinde söz etmiştir. Avustralya'dan mutantlara gönderilen bu mesaj bizleri yüksek bir bilinç düzeyine yükseltiyor ve bizleri gerçekten sahip olduğumuz niteliklerle soylu ve muhteşem insanlar olarak tanıtıyor. Wurundjeri kabilesinin yaşlı kişisi Burnam Burnam'ın mektubu. Kitabın sonu 13 Mayıs 2000.